Siberin Günlüğü.
Siberin Günlüğü'nden herkese iyi haftalar. Ben Kerem.
Ben Tuğba. Merhaba Kerem.
Merhaba, nasılsın?
İyi, teşekkürler. Özledik birbirimizi. Çok merak ediyorum, evet. Bu hafta ne anlatacaksın?
Şimdi bu hafta ben Tetra'dan bahsedeceğim. Hiç duymuş muydun Tetra'yı, bilir misin?
Evet, duymuştum.
Ben bilmiyordum açıkçası. Biraz okudum, öğrendim. Bilmeyenler için de kısaca özetlersem, 100'den fazla ülkede kullanılan bir telsiz haberleşme standardı. Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyon Enstitüsü'nün sunduğu bir standart. Ve Avrupa'da birçok ülkede işte polis, jandarma, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri vesaire tarafından kullanılan çok yaygın bir protokol, bir standart. 20 yıllık da bir tarihi var, yani 90'ların sonunda, hatta belki 20'den de fazla uzun bir tarihi var. Bu standarda ilk defa güvenlik açısından iyice bir bakmış Midnight Blue isimli Hollandalı bir güvenlik şirketi ve oldukça önemli bulgular çıkarmışlar. 5 tane önemli bulguları var. 2 tanesi bunlardan critical ve daha yeni yayınlandı ve bayağı yankı yarattı. Şimdi bu iki critical, aslında kısaca özetlemem gerekirse, bu telsiz üzerinden yapılan haberleşmenin deşifre edilmesini ve dinlenebilmesini, hatta o araya başka mesajlar enjekte edilmesini vesaire sağlıyor. Yani şifrelenmeyi tamamen kıran açıklardan bahsediyoruz. Bir tanesi işte CV-2022-24-401, bakmak isteyen olursa diye söylüyorum. Şifreleme anahtarını yaratan, generate eden algoritmanın mesela sistem zamanını ya da network zamanını kullanması ve bu network zamanının aynı trafikte açıkça görülebilmesi. Yani bu tarz implementasyon hataları diyeyim, şifrelemeyi implement ederken yaptıkları hatalar sonucu şifreleme kırılabiliyor. İkincisi de bu standart aslında iki tane gizli şifreleme yöntemini kullanıyor. Bu da aslında hani ilk bakışta bayağı kötü bir fikir gibi geliyor. Mesela bugün internetin üzerinde durduğu şifreleme algoritmaları hep açık algoritmalardır. İsteyen bakabilir nasıl çalıştığına, detaylarına, ama burada kullanılan algoritmalar kapalı. Bir tanesi TEA1, diğeri de TAA'ydı sanırım. Ve bu araştırmacılar TEA1 algoritmasında bir backdoor, bir arka kapı tespit ettiklerini söylemişler. Şöyle ki, normalde 80 bit olması gereken anahtar boyutunu kod içinde çok daha düşük bir anahtara çevrildiğini görmüşler. Ve bunun bir insan hatası, yani bir hata olamayacağını bilerek yapıldığından şüphelendiklerini belirtmişler. Diğer 3 bulgudan bahsetmeyeceğim. Daha, yani önemli bulgular ama daha az önemliler bu ikisine göre. Şimdi buna karşılık Etsy ise cevap yayınladı bu hafta ve demiş ki, yani bu bir backdoor, bir arka kapı değil. Bunun olabilmesinin tek sebebi şu olabilir: kriptografi algoritmaları export edilirken ya da ürünleri export edilirken bazı kriptografi kuralları oluyor ve bu kurallar sonucunda export edilebilmesi için anahtar boyutunun düşürülmüş olması mümkün gibi böyle bir açık cevap vermişler. Hani backdoor olduğunu kabul etmemişler tabii ki. Önümüzdeki günlerde de bu konuda gelişmeler olacaktır. Zaten detayları yani Ağustos başındaki Black Hat konferansında açıklayacak araştırmacılar. Şimdilik bu 5 bulguyu genel bilgileriyle sundular. Aslında 2022'de bulmuşlar ama 1,5 sene tutmuşlar, hani kapatılana kadar açık ve yeni versiyonlar yayınlanana kadar tutmuşlar. Şimdi ben bu Tetra konusunda biraz cahil olduğum için hemen baktım, hani Türkiye'de kullanılıyor mu, kimler kullanıyor vesaire diye. Önce 2008'den bir habere denk geldim. Bir gazetede şöyle bir haber vardı: Emniyet Genel Müdürlüğü muhabere sistemlerinde kullandığı telsiz teknolojisini yenileme çalışmaları kapsamında Tetra adı verilen yeni bir sistemi ilk olarak Ankara'da kullanmaya başladı tarzı. Bu 2008'den. Haberin de başlığı şey, polis telsizleri artık dinlenmeyecek tarzı bir haber. Şimdi bugün bakınca tabii aradan kaç sene geçmiş.
Ben de oradan hatırlıyorum zaten Kerem. O yıllardan hatırlıyorum. Bu dönemde ben telekomünikasyon sektöründeydim. O yüzden biliyorum. Aynen. Yani.
Yani gördüğüm kadarıyla o zaman eski yıllarda kullanıyormuş ama son 2020, hatta belki daha öncesinde, tam emin değilim ama benim bulduğum haberler 2020 civarında Aselsan'ın telsizlerine geçiş yapmış. En azından polis teşkilatı.
Evet,
Aselsan'ın değişik ürünlerine denk geldim. İşte 4015, 4700 vesaire. Bir tane, hatta bir de itfaiyelere bakayım dedim. İzmir itfaiyesi de mesela Aselsan telsizlere geçmiş. Yani sanırım Tetra eskisi kadar, hatta belki hiç kullanılmıyor. Son derece önemli böyle bir güvenlik, Tetra Burst demişler. Bu haber bu hafta yayınlandı.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel nerd bir haber buldun. Vallahi bravo.
Teşekkür ederim herhalde. Sen ne buldun bu hafta?
Ben de yine paparazzi bir haber ama üzücü bir haber aslında. Yine bizim siber güvenlik camiasındaki emekçi kardeşlerimizden bir tanesi. Rusya'da bu son dönemde çok yaygın oluyor aslında. Bunları da konuşmak lazım. Yine bir tutuklama haberi. Daha doğrusu bir cezanın kesinleşme durumu söz konusu. Ilya Sakov, bilenler vardır, Grup IB'nin kurucusu. İşte seneler evvel aslında üniversitede öğrenciyken bir siber güvenlik şirketi kuruyor ve işte kendi yazdığı tehdit istihbarat servisi gibi bir takım uygulamaları geliştiriyor. Ama şu anda bir vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya. Hatta bugün sıcağı sıcağını söyleyeyim, mahkeme kesinleşti cezası. 17 yıl hapis cezasına çarptırılıyor vatana ihanet suçundan. Bir de bu cezayı göreceği bir federal bir bölge var. Bilmiyorum, Rusya'da bunları çok hakim değilim ama eskiden böyle bir Sibirya sürgün şeyleri vardı. Hala devam ediyor mu o blok olduğu dönemde? Kalma hala bu mevzuatları devam ettiriyorlar mı bilmiyorum ama bir sürgünden ve bir orada böyle bir tecritten bahsediliyor aynı zamanda. Sadece hapis de değil. Çok üzücü. Aslında zamanında Putin'den ödül almış. Kamuya da çok güzel hizmetlerde bulunmuş birisi Ilya Sakov. Ben biraz güvenlik tarafına tabii ki değinerek bahsetmek istiyorum konudan. Dediğim gibi 37 yaşında, çok genç, Rusya'da Devlet Üniversitesi'nden mezun, Moskova'dan. Ve öğrenciyken bir siber güvenlik şirketi açıyor, geliştiriyor. MDR gibi bir takım teknolojiler de var. Yani hani appliance şeklinde böyle satılan. Sonradan işler büyüyor. Dünyada başka yerlerde de müşteri bulmaya başlıyorlar. Tabii Rusya'da da Rusya'ya, hani sadece Rusya'daki müşterilere hizmet vermek değil de böyle Avrupa'da, Amerika'da falan başka müşterilerde bulunca birazcık da sanırım bu sebepten ötürü hedef tahtasına oturtulmuş vaziyette. Esas ama buradaki hani olaylar örgüsü bağlantısı, tabii bundan sonrası tamamen iddia, onu da söylemek lazım. Rusya'da tutuklanan aslında bir tanesi işte Kaspersky'de kıdemli mühendis, kıdemli güvenlik mühendisi olarak çalışan biri. Bir de FSB, yani Rusya'nın NSA'yı dediğimiz departmanın başında olan bir yetkili var. Bunlar da vatana ihanet suçundan yakın zamanda ceza aldılar. Bir tanesi 4 sene önce, bir tanesi 3-4 sene önce yine aynı şekilde. Böyle 18 sene, 20 sene hapis cezalarını çarptırıldı bu kişiler de aynı şekilde. Olaylar aslında şeye kadar dayanıyor Kerem. Biliyorsun Amerika'da Obama sonrasında yapılan seçimlerde Demokrat Parti'ye yönelik bir siber saldırı yapılmıştı ve bu sebepten ötürü Demokrat Parti'nin de seçimleri kaybettiği ileri sürülüyordu. Hatta o dönemde işte biliyorsun Amerika'daki bazı başkan adaylarıyla, Trump gibi bazı başkan adaylarıyla sarayın, Kremlin'in bir takım anlaşmalar yaptığı ve Rus hackerlar tarafından bu siber saldırıların gerçekleştirilmesi neticesinde seçimlerin diğer taraf lehine, yani Trump lehine neticelendiği olayları vardı. İşte 2016'dan beri bunlar devam ediyor. Şimdi Rusya'nın iddiası şu, ya hükümet tabii ki hiçbir şey üstlenmiyor. Bu davanın Kremlin'le bir alakası yok diyorlar tabii ki. Her zaman bildiğimiz konu. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. O dönemde işte bu dosyalarda adı geçen, tabii bunlar kamuya açık da değil bu arada. Hani sadece işte lobilerde konuşulanları söyleyebiliyoruz. Ya da işte güvenlik lojasından bahsedebiliyoruz. Oralarda konuşulanlar habere yansımış. Ve bu söylentilere göre tabii aslında olayın bununla alakalı oldu. O dönemde işte bu bahsettiğim iki güvenlikçinin de Amerika'da ve Avrupa'da faaliyet gösterdikleri şirketler, müşteriler ya da işte yetkililer vasıtasıyla oralara bir takım yardımlarda bulundukları ve bu söz konusu hackerların kim olduğunu, işte hangi grupları olduğunu Rusya'daki, bu arada çok büyük rasim grupları Kerem, bizim sürekli haber yaptığımız gruplar. Bu gruplarla alakaları olduğunu, bu insanların işte söz konusu seçimlerde kullanıldığını, yine Kremlin destekli bir şekilde kullanıldığını falan açığa çıkartmış olduklarından şüpheyle vatana ihanet suçuyla yargılanmış insanlar. Yine aynı şekilde burada da iyi yanında bu olaylarda işte bir şekilde parmağı bulunduğu vesaire söyleniyor. Bu daha önce bahsettiğim iki yargılamada kesinleşen cezalarda da Ilya'nın da bu arada tanıklığı var. Yani mahkemeye gidip tanık yapan bir güvenlikçi var. Yine mahkemede işte yargılanan iki güvenlikçi var. Günün sonunda hepsi peş peşe aynı kadere maalesef denk geliyorlar bir şekilde. Yani 17 sene, 18 sene hapiste çürüyecekler gibi görünüyor şu aşamada. Hiç açıcı bir haber vermedim ama bu insanlar aynı zamanda Rusya'da özellikle devlet destekli olan ransom gruplarının yakalanması, tespit edilmesi ya da devlet destekli olduğunun aslında ifşa edilmesi konusunda bir nevi before vendetta görevi de gören insanlar gibi geliyor bana.
Paparazzi deyince biraz daha iç açıcı pozitif bir haber bekliyordum. Çok ağır oldu bu. Ben habere kısaca göz attığımda sadece bir kısmını şey görmüştüm. Hani Rusya'nın birçok ransomware saldırısının arkasında olduğunu söylediği için tutuklandığı vesaire gibi bir şey okumuştum. Ama sonra şeyi de gördüm, hani hiç detaylar yok. Hiç dava detayları yok senin de söylediğin gibi. Ya, demiştim tamam, hani bunun arkasında başka çok daha derin şeyler olduğu belli yani. O yüzden senin verdiğin bilgiler de çok ilginç geldi bana. Ben de teşekkür ederim.
Peki, bu haftalık da bu kadar diyelim mi?
Diyelim. Herkese iyi, mutlu, güvenli haftalar dileyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.